Ayrım 25, sayfa 239, 3. bölüm ve yeni vatan. Koku. Göçmenler her ne kadar yeni vatanlarına ulaştıklarının bilincinde olsa da ruhlarındaki yolculuk hala devam ediyordu. Doktor kontrolünden geçmenin, temizlenip paklanmanın, karnını doyurmanın getirdiği kısmi güven ve mutluluk, bir haftadan fazla süren bu çileli yolculuğun yaptığı tahrifatı iyiden iyiye belirginleştiriyordu. Yolun sonunda oradan oraya koşuşturan ve durmadan emirler yağdıran, duyurular yapan memurların sürüklediği bir programa dahil olmak, düştükleri durumun vehametini bir kez daha hatırlatıyordu onlara. Kaderlerinin başka insanların eline geçmiş olmasının yarattığı biçarelik duygusu hemen hemen herkesi sarsıyordu. Eski vatanlarında itibar sahibi olanlar dağıtılan yemeklere titrek ellerini uzatırken kendilerini dilenci gibi hissetmekten alamıyor, önlerine gelen aşın lokmaları boğazlarında düğümleniyordu. Herkes bir an önce nasıl olacaksa olsun adresi belirsiz o yabancı evlerine gitmek ve orayı bir an önce yuvaya çevirmek istiyordu. Bu ruh hali içinde barakada beklerken Niko ve iki arkadaşı heyecanla içeri daldı. Vasil sevinçle haykırdı. Bitti. Bizim için bitti. Meğer biz önden gelen kafirelerden biriymişiz. Bu da şans oldu tabii. Bizi Selanik'e yerleştireceklermiş. Vasil birden Niko'nun konuşmasına fırsat vermediğini fark edip mahcup bir biçimde susunca araya Niko girdi. Yani şu an itibariyle artık yeni memleketinizdesiniz. Yeni vatanınızdasınız. Herkes Kasira'da verilen evrakını hazır etsin. Zira herkese geride bıraktığı evin emsalinde ev verecekler. Birazdan bizi alıp yeni evlerimize dağıtacaklar. Eşyalarımızı, yürüyemeyenleri, 12 yaşından küçük çocukları kamyon taşıyacak. Onları kiliseye götürüp orada bekletecekler. Son durum budur. Kafiledeki bazı insanlar sevinçle yere kapanıp toprağı öptü ve istavroz çıkardı. Ledon da onların arasındaydı. Bazıları da sevinçle birbirine sarıldı. Çocuklar olup bitenleri tam olarak anlamasa da hayatlarının bundan sonra daha güzel olacağını hissetti. Duyuruyu yapıp mal bildirimi evraklarını toplayan Niko, yanına aldığı birkaç kişiyle birlikte çıktı. Onların dönmesini beklerken kafilenin sabırsızlığı had safhaya ulaşmıştı. Kimse yerinde durmuyor, çocuklar barakadan dışarı kaçıyor, İra bazen yalnız, bazen de anne ya da ablalarıyla birlikte onların peşlerinden koşuşturuyordu. Niko ile arkadaşları yaklaşık bir saat sonra döndüğünde adeta bambaşka insanlara dönüşmüştü. Herkes yolculuk boyunca gösterdiği tefekkür halinden ve çilekeşlikten sanki bir anda sıyrılmış, kabına sığamayan, sabırsız, meraklı şamatacılara dönüşmüştü. Niko, İra'yı yanına çağırarak, ''Yanına iki kadın daha al. Sizi kamyonla göndereceğim. Çocuklarla mallar sana emanet. Biz gelinceye kadar götürüldüğünüz yerde bekleyin.'' İra, ''Tamam Niko,'' dedi itaatkar bir biçimde. Niko ve arkadaşları da mal bildirimi evrakını tekrar sahiplerine dağıttı. İra sağına soluna bakındı. Yanında Dora ile Alexandra vardı. Niko'nun verdiği görevi onlara birkaç cümleyle izah ettikten sonra işe koyuldular. Kamyon lafını duyan bütün çocuklar hayatlarında ilk kez arabaya binecekleri için heyecanlanmıştı. Bir an önce kamyona binmek için İra'nın başına üşüştüler. Her biri bir şeyler soruyordu. Az sonra birkaç memur geldi. Memurlardan biri, ''Hoş geldiniz,'' dedi yüksek sesle. Sonra da Niko ve arkadaşlarına dönerek, ''Hazırsanız çıkalım,'' dedi. Herkesin gözü parladı. Delikanlılar eşyaları çıkartıp 100 metre ileri taşıdı. İra, Dora ve Alexandra çocukları eşyaların yanına topladı. Az sonra iki kamyon geldi. Hayatlarında ilk kez kamyon gören kafile üyeleri bu koca aracı merak ve heyecanla inceledi. Birbirlerine sorular sorup hayal dünyalarına göre cevaplar verdiler. Eşyalar yüklendikten sonra yürüyemeyecek gibi olanlar kamyona bindirildi. Bunu çocuklarla gözcülük görevi verilen üç kadın takip etti. Kamyon üç kez korna çaldıktan sonra hareket etti. Gözü sürekli çocukların üzerinde olan İra'nın ilgisi farkında olmadan limana kaydı. Gözden kayboluncaya kadar sanki bütün soruların cevaplarını orada bırakmış gibi uzun uzun limana baktı. Geçen o birkaç saat içinde oradaki insanlar iki misli kalabalıklaşmış gibi göründü gözüne. Limandakilerin acısıyla bir kez daha sarsıldı. O an bütün dünya bu acıyı hissediyor ve bu acıya tanık oluyor gibi geldi İra'ya. Hatta bütün dünya bu acıdan ibaretmiş gibi. Liman iyice arkada kalınca dönüp şehre baktı. Selanik'in tarihi kapısından içeri girer girmez karşılarına çıkan görkemli binaları görünce şaşırdı. Caddeleri, yolları, elektrik direklerini, yollardan geçen otomobilleri izledikçe ürperdi. Küçük Asya ile en ufak bir benzerlik taşımayan bu şehirle arasında hiç kapatamayacağı kadar uzak bir mesafenin olduğunu sezdi. Yol boyunca ona tek tanıdık gelen tek şey Anadolu'ya göç etmek için akın akın limana doğru ilerleyen Müslüman kafileleriydi. Ne yana bakarsa baksın kendi yakın geçmişini yansıtan bu görüntülerle karşılaşıyordu. Sanki acıları Selanik'in bütün sokaklarına yayılmış, varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Kamyon zaman zaman ilerleyen kafilelerin tam ortasından geçiyor, yorgun ve tükenmiş insanlar kamyonun bu hodbinliğine yüksek sesle küfrederek tepki gösteriyor, hayvanlar, çocuklar sağa sola kaçışıyordu. İra şoföre sesini duyurmaya çalışarak "Biraz yavaş!" diye bağırdı. Ama şoför oralı olmadı. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuktan sonra kamyon mahalle arasındaki bir kilisenin önünde durdu. Şoför ve yanındaki iki memur inmelerine yardım etti. Kamyonun geldiğini gören mahalleli anında yeni gelenlerin çevresini sardı. İlk soruları nereden geldikleri oldu. İra, Minorasya'dan, göremeden geldiklerini söyledi. Mahalleli de Bursa'dan sevk edilmişti. Yeni komşularının eşyalarını indirmek için gayretle işe giriştiler. Kaşla göz arasında eşyalar halledildi. Kamyon ve memurlar geri dönünce İra ve kızlar hayvanları kilisenin bahçesine soktu. Papaz ile zangoç çocukları hemen içeri aldı. Her şey belli bir alışkanlık ve çabukluk içinde yapılıyordu. Hayvanlar barakaya ve çocuklar da içeri alındıktan sonra İra ve kızlar eşyaların başında beklemeye başladı. İra ara ara içeri girip çocukları kontrol edip geri dönüyordu. Bir iki saat sonra kafile sokağın başında göründü. Bazıları bahçeye girince diz çöküp toprağı öptü ve stavros çıkarttıktan sonra binaya girip Meryem Ana'ya ve İsa'ya dua etmeye, adak dilemeye başladı. Çok geçmeden kollarının altında dosyalarla 5 kişilik bir heyet göründü. Göçmen komitesinden olduklarını ve onlara yerleşecekleri yeri göstereceklerini söyleyerek göremelileri 5 gruba ayırdılar. Heyetin her üyesi bir grubun önüne düşüp dar sokaklardan geçerek evlerini gösterdi. Ancak pencereleri, kapıları sökülmüş, yarı yarıya yıkılmış evlerin önünde bırakılan mübadiller yeni yuvalarına ve vatanlarına dair ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı. Üstelik aynı soydan gelen bir iki aileye tek bir ev gösteriliyordu. İra, Agnes ve Ledon, Niko'ya gösterilen evde birlikte kalacaklardı. Niko, ısrarla amcası Dimitro'nun konak, dükkan, han tapularını gösteriyor ve en azından bunlara karşı bir ev daha verilmesi gerektiğini ileri sürüyor ama sözünü dinletemiyordu. Bütün bu karmaşa içerisinde evden önce yaşlı bir kadın, ardından da genç bir kadın çıkarak olanları ürkek gözlerle izlemeye başlayınca Niko durumun sandığından daha da vahim olduğunu anladı. Zira Niko ve ailesine gösterilen ev henüz boşaltılmamıştı. Memurlar evin birkaç hafta içinde tahliye edileceğini söyleyerek yarattıkları hayal kırıklığından kaçarcasına onları tedirgin ve merakla bekleyen evin sahipleriyle baş başa bırakıp uzaklaştılar. Evin beyi olduğu belli olan orta yaşlı bir adam dışarı çıkıp bir süre onlara baktıktan sonra "Hoş geldiniz, buyurun. Burası sizin eviniz. Biz misafiriz kardeşim." dedi. Ev sahibinin gösterdiği bu tevazudan etkilenen Niko, "Kusura bakmayın. Derdim sizinle değil, sizi rahatsız etmek istemeyiz," diye cevap verdi. Adam, "Adım Abdullah, hepimiz can derdindeyiz evlat. Rahatsızlık ne demek, bu ev hepimize yeter. Buyurun, buyurun," diyerek içeri girmeleri için ısrar etti. Abdullah'ın sıcak sözleri ve kusursuz Rumcası karşısında bir parça rahatlayan Niko ile Filipya, içeri girince İra ile Agnes de onları takip etti. Ancak Ledon girmek istemiyor ve bahçede kalmak için ısrar ediyordu. Venüs kuzularıyla bahçede dut ağacının altında bir süre ne yapacağını bilmez halde bekledi. Ledon, "Kanımı döken milletin fertleriyle aynı çatıyı paylaşamam. ''Ben şuradaki müştemilatta kalırım.'' diye fısıldadı İran'ın kulağına. Niko onun ne dediğini anlamak için dönüp baktığında ''Ben biraz daha burada kalacağım Niko, siz girin.'' dedi. Niko, Ledon'da bir tuhaflık olduğunu sezse de fazla üstüne gitmek istemedi. Emine Hanım hemen araya girerek Türkçe ''Onları ahıra alıvereyim. Ah be ananın da kuzucukların da karnı açtır şimdi.'' diyerek Venüs ile kuzucukları önüne kattığı gibi ahıra soktu. Dönüşte Ledon'u görmeyince meraklandı ama peşine düşmedi. Ledon, onun Venüs'le kuzucukları sahiplenmesi ve önüne katıp götürmesiyle iyice bozulmuş, kadın döndüğünde ona çatmamak için kendini müştemilata atmıştı. Ev sahibi olan Abdullah Efendi, karısı Emine, büyük oğlu Hasan, Hasan'ın karısı Elif ve evin en dip odasında hasta yatan küçük oğlu Murat ile birlikte yaşıyordu. İki katlı evin küçük bir cumbası vardı. Cumbayı gören Agnes, ''Burası benim köşem, çok güzelmiş.'' dedi hemen. Abdullah Efendi ve karısı onun bu aceleci tavrına biraz bozulsalar da gençliğine verip üstünde durmadılar. Filipya ise duvarlarında hatlar asılı, küçük büfesi kahve ve şerbet takımları dolu, ortasında büyük sini, içinde bir nargilenin durduğu, kaneviçe işlemeli yastıkların süslediği tahta sedirlerle çevrili salona girer girmez kendini Göreme'deki Müslüman komşularının evinde hissetti ve bu eve hemen ısındı. İran'ın gözleri ise ölen annesini ve babasını arıyordu evde. Ev sahipleri hemen kolları sıvayıp misafirlerine sofra hazırlamaya koyuldu. Niko ve Filipya tok olduklarını söyleyince kahve yapıp yemiş çıkarttılar. Emine Hanım durmadan, ''Abe ne yaparsın? Çok zor günler. Artık doğru düzgün misafir ağırlamak çok zor. Kusura bakmayın.'' deyip duruyordu. Abdullah Efendi'nin tersine o misafirlerle Türkçe konuşuyordu. Az sonra Abdullah Efendi'nin gelini elinde kahve tepsisiyle içeri girince Filipya'nın gözleri doldu. Genç kadının hamile olduğu açıkça görülüyordu. Abdullah Efendi, ''Elif, asıl adı Eftalya ama gelinimiz olunca adı Elif oldu. Kendisi belediye encümeninin kız kardeşidir. Eğer hala bu evin içindeysek biraz da onun sayesindedir.'' diye açıkladı. İra ile Filipya, Elif'in hikayesinin ayrıntılarını öğrenmek amacıyla bakışlarını onun yüzüne dikince Emine Hanım yine Türkçe konuşarak araya girdi. ''Onların sevdasını bilmeyen Selanikli yoktur. Ah be ananın, 5 yıl birbirlerini beklediler. Bizim kızancık artık deli divane olmuştu. Sonuçta gelinim cesur çıktıydı da ailesini karşısına alıp kaçıverdi.'' İra'nın kalbinden sıcak bir dalga Elif'e doğru aktı. Elif sanki bunu anlamış gibi ona gülümsedi. Sonra Rumca, ''Bizimkiler benimle 5 yıl konuşmadılar. Ta ki hamile olduğumu duyuncaya kadar. Şimdi ayaküstü olsa da en azından halimi hatırımı soruyorlar. Bir tek mamam hala beni kayırır.'' dedi. Niko, ''Peki bacım sen de gidecek misin?'' diye sordu kendini tutamayarak. Elif, ''Ben hayatımı Hasan'ımla ölünceye kadar birleştirdim ağabey. O neredeyse benim yerim onun yanıdır.'' dedi gözlerini yere indirerek. Ailede bir Rum gelinin olması ve şiveler farklı olsa da kendileriyle Rumca konuşulması herkesi heyecanlandırdı. Ancak Filipya her nedense kendi kaderinden yola çıkarak Elif'i çok kötü günlerin beklediğini düşündü ve üzüldü. Onun hamileliğinde kocasına olan aşkında kendisini gördü. Abdullah, Elif'in ağabeyi İstanbul Tuzla'ya gidecek bir gemiye binmemiz için çalışıyor. Bu sebeple daha yola çıkmadık, bekliyoruz diye açıklama yaptı. Agnes heyecanla dışarı çıkıp müştemilattaki samanların üzerine uzanmış Ledon'u buldu. ''Ledon, gelinleri Rummuş. Üstelik evi maması hariç herkes Rumca konuşuyor bizimle. İçeri girebilirsin.'' dedi. ''Ama Ledon, bu daha da kötü ya, içlerinde bir de dönek var demek.'' dedi. Agnes, onun bu öfkesini ve inadını anlamak istercesine yanına oturdu. ''Onların ne suçu var Ledon? Onlar da bizim gibi kurban. Kim evini bırakıp hiç bilmediği yere gitmek ister ki?'' diye sordu masum bakışlarla. Ledon bir süre onu süzdükten sonra bir parmağını kaldırıp Agnes'in yanağında belli belirsiz dolaştırmaya başladı. Onu bu dokunmakla okşamak arasındaki sıcaklığı Agnes'i utandırdı. Göz göze gelince acemiliğinin yükünü taşıyamayan Agnes başını öne eğdi. Ledon, Agnes güzelim, bu kadar saf olma. Ellerinden gelse bu gece hepimizin ümüğünü sıkar bunlar. Şimdi çok yorgunum, sonra yine konuşuruz dedi. Bütün bunları öylesine tatlı bir sesle söylemişti ki Agnes dağıldı. Ledon kendini otların üstüne sere serpe bıraktı. Agnes onun geniş omuzlarına, güneşten yanmış tenine, bronzlaşmış alnında ışıldayan altın sarısı kaşlarına, kahverengi gözlerine, sarıya çalan kumral saçlarına baktı. Ona dokunmak istedi ama bu dokunuşun tehlikeli olacağını hissediyor ve elini uzatamıyordu. Ani bir kararda yerinden kalkarak tek kelime etmeden dışarı çıktı. Oysa Ledon onun bütün bu duygularını hissetmiş ve o küçük dokunuşu beklemişti. Agnes'in uzaklaşan adımlarını dinledikten sonra gözlerini kapayıp uyumaya çalıştı. Hafif bir gök gürültüsü duyuldu. Ardından yağmurun sesi. Yağmur kısa bir süre sonra hızlandı. Ledon'un burnuna taze ot kokusuyla toprak kokusu çalındı. Toprak, yeni toprağım diye mırıldanarak bahçeden gelen derin derin içine çekti ve olduğu yerde kıvrılıp uyumaya çalıştı. Ayrım sonu, sayfa 249.